TR724 YouTube kanalındasınız ve Selayhan'ın yazdığı Ayasofya'yı cami yapıp da mı saklasak yoksa başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ayasofya siyasi aktörlerin istismar etmekten utanmadığı ve sıkılmadığı mağdur ve mazlum bir mabet. Bahçeli cumaları hiç kaçırmadığı için Ayasofya Camii ibadete mutlaka açılmalıdır diyor. Devam ediyor. Oradan çan sesi değil ezan sesi yükselecektir. Koca koca adamlar daha Ayasofya'nın ne olduğunu bilmiyor. Oysa orada 567 yıldır çan çalmıyor. Ayrıca kenarında küçük bir bölümde namaz kılınır, ibadet edilir. Rahmetli Süleyman Demirel'in unutulmaz bir anekdotu vardır. Yunanistan'la Ege konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Kabine uzun saatler toplantı yapar. Toplantı bittiğinde dışarıda merakla bekleyen gazeteciler sorar. Sayın Başbakan, Yunanistan Ege Denizi'nin bir Yunan gölü olduğunu iddia ediyor. Cevabınız ne olacak? Efsanevi cevap şudur. Ege bir Türk gölü değildir. Ege bir Yunan gölü de değildir. Binaenaleyh Ege zaten bir göl de değildir. Benzer bir durum. Ortada ne cami ne de kilise var. Ayasofya 85 yıldır müze. Bir işin doğallığı arz ve taleple ölçülür. Ortada bir ihtiyaç yok. 100 metre ötedeki Sultanahmet Camii cuma namazlarında zor doluyor. Ortada bir mümin patlaması yok. Bilakis AKP'nin dini istismar etmesi yüzünden insanlar dinden soğudu. Deizm ve ateizm patladı. Cemaat hızla azalıyor. Kimsenin Ayasofya'da namaz kılma diye bir derdi yok. Ama bu yeni bir refleks değil. Hükümet her sıkıştığında dini sembolleri istismar eder. Ekonomi çöktüğünde başörtüsüne sarılır. Ekonomi çöktüğünde türbana sarılır. Yolsuzluk ve hırsızlık ortaya çıkınca takkeyle namaza durur. Rüşvette suçüstü olunca aşır okumaya başlar. Durum daha vahimse Filistin ve Gazze'der. AKP tam bir kutsalları öğütme makinesidir. Ve şimdi ağzına Ayasofya'yı alıyorsa demek ki işler iyice sarpa sardı. Öncelikle dini bir mekanı tartışıyorsak dini kaynakları referans almak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet edenlere ve ibadet mahallerine karşı insanları daima uyarmıştır. Bu hassasiyet savaş zamanı bile sürer. Ordusunu savaşa gönderirken verdiği şu emir fevkalade önemlidir. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadet-ü taate vermiş ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz. Ağaçları yakmayınız, hayvanlara dokunmayınız ve servetleri heder etmeyiniz. Bu hadiste ibadet edenlere, ruhbanlara dokunmama önemli bir emirdir. Hemen arkasından mabetlere dokunmama emri gelir. Necranlı Hristiyanlar 60 kişilik bir heyetle Medine'ye gelmişti. Müslümanlık hakkında özellikle de İslam nazarında Hazreti İsa ve Hazreti Meryem konularında Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü ile uzun müzakereler yaptılar. İbadet saatleri geldiğinden mescidin bir kenarında ibadet etmek istediler. Sahabeden bazıları bunu engellemeye kalktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara engel oldu. Ve Necranlı Hristiyanlar Medine'de kaldıkları süre içerisinde başlarındaki piskoposla mescidin doğu tarafına yönelerek rahat bir şekilde ibadetlerini yaptılar. Yani Mescid-i Nebevi'nin bir kısmı kilise olarak kullanıldı. Başka dinlere ve o dinlerin müntesiplerine davranmada daha başka ne kadar güzel bir örnek. Bu saygı hep devam etti. Müslüman ordular Kudüs'ün kapısına geldiğinde Hristiyan din adamları kitaplarındaki bir bilgiye dayanarak Hazreti Ömer gelirse şehrin anahtarlarını teslim edeceklerini söyler. Hazreti Ömer kabul eder ve yola çıkar. Patrik ve vali tarafından karşılanır. Oradaki halka, canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, kutsal eşyalarına dokunulmayacağına, kiliselerin yıkılmayacağına ve kısmen dahi olsa işgal edilmeyeceğine teminat verir. Daha sonra Hazreti Ömer'e Kudüs'ü gezdirirler. Sepulchre Kilisesi'ni gezerken namaz vakti gelir. Hazreti Ömer namaz için izin ister. Patrik, buyurun burası da Tanrı'nın evidir. Dini vecibelerinizi burada yerine getirebilirsiniz der. Hazreti Ömer, benim için mahsuru yok ama burada namaz kılarsam, ileride Halife Ömer burada namaz kılmıştır diye İsa Efendimizin kutsal mekanını camiye çevirirler. Buna müsaade edemem der ve dışarıda kılar. Ve Kudüs'ten ayrılırken Hristiyanlarca kutsal bilinen yerlerde yine Hristiyanların ibadet etmesini, buna karşılık Müslümanlar içinde bir ibadethane yapılması için emir verir. Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz, Raşid halifelerden biri gibi kabul edilir. Hazreti Ömer'in torunudur. Meşhur süte su katma hikayesinde geçen ve sonradan Hazreti Ömer'in gelini olacağı kadının oğludur. Yaşayışıyla Hazreti Ömer'e çok benzer. O sebeple de ikinci Ömer diye anılır. Emevi halifelerinin kullandığı sarayda ikamet etmeyi kabul etmez. Eski, mütevazı evinde yaşar. İlk yaptığı iş bir istişare heyeti kurmak olur. Zalim vali ve memurları görevden alır. Hilafet makamına tahsis edilen atları hazineye iade eder. Kendi şahsi atını kullanır. Asla hediye kabul etmez. Ömer bin Abdülaziz'in yaptığı bir başka önemli şey daha vardır. Kendinden önceki Emevi halifeleri tarafından el konulmuş, Hristiyan ve Musevilere ait kilise ve sinagogları eski sahiplerine geri verir. Bu toplumsal bütünlük için çok önemli bir adım olur. Böylece 3 yıl içinde geniş bir coğrafyada herkesin gönlünü kazanır. Yezidlerin, Mervanların perişan ettiği bir coğrafyaya can suyu olur, barış getirir. Fatih'in İstanbul'un fethi sonrası Ayasofya'yı camiye çevirmesinin hikmeti neydi bilmiyoruz. O günün siyasi sebepleri nelerdi? Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Bugüne gelecek olursak, Ayasofya'yı camiye çevirme zaten utanç verici bir siyasi istismar. Niyet Allah rızası değil, halkın gönlünü kazanma da değil. Halk AKP sayesinde dinden uzaklaştı ve soğudu. Kutsal değerler tüketildi. İstismara müsait siyasi İslamcı kesimlerin bile Ayasofya'nın camiye çevrilmesini pek umursayacağını da sanmıyorum diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.